Yani öznel bir bakış açısına yansıtabiliyor tarih felsefesi, tarih bilimleri. Çünkü herkes kendi ön yargılarıyla bakıyor değil mi tarihe? Ve yani şeyi de görüyoruz, belli bir kültürün tarihsel çözümlemesinin değişik versiyonları birbirlerine pek benzemiyorlar, değişiyorlar, birbirleriyle çelişkili de olabiliyorlar. Zaman zaman da şey de olabiliyorlar, yani bozabiliyorlardı şeyi, etik olarak problem, yani yalan söyleyebiliyorlar, olmayan belgelerden söz ediyorlar, olanları reddediyorlar vesaire. Şimdi tarih felsefesi hep bunların dışında, bunlardan apayrı bir şey. İşin gerçeği, yani dünya tarihinin kendindesini bulmaya çalışıyor. Tarih felsefesinin anlamı o. Tarih bilimciliği de diyeceğimiz şey aslında ortalama bir tarih araştırmacılığından daha iyi bir şey değil. Yani üniversitelerde vesaire ya da üniversite dışı yazarlarda gördüğümüz şey bu. En azından şunu kabul etmeye zorlanıyoruz. Bu kadar çok tarih olamaz. Bir Amerikan tarihi için 1000 tane şey varsa, kitap varsa 1000 tane de yorum var demektir. Bunlar tamam. Yani onların katkıları şey oluyor. Belki bir bazılarının gözden kaçırdıklarını ötekiler kapatıyorlar. Ama yorum yöntemi açısından onlar çok kişisel kalıyorlar ve şey değiller, geçerli değiller.
Sağlıklı değiller.
Sağlıklı değiller. Yani tarihteki anlamı bilmiyorlar ve öyle bir problemin olduğunun bilincini bile göstermiyorlar. Şimdi bizi ilgilendiren şey bu gelişmenin şeydi, olanaydı. Olanak şeye bağlı, yani belli bir tarihsel bir şeklin katılaşmamasına bağlı. O da Pers İmparatorluğu'nda görülüyor. Pers İmparatorluğu ile ilgili olarak söyleyeceğimiz şeyler Mısır'dan daha önce. Adonis önemli. İkinci bir dinsel kapı diyor Hegel. Bu sayfa 147'de Adonis tapınmasıdır. Kıyı kentlerinde yer alır. Ayrıca Mısır'da Ptolemiler tarafından görkemli bir biçimde kutlanırdı. Ve hakkında bilgelik kitabında önemli bir pasajda şunlar söylenir diyor. Adonis kültü hakkında. Adonis bir gencin adı. Başlangıçta tanrılar yoktu. Ama insanların boş onurları yoluyla uyduruldular. Çünkü insanlar kısa ama kısa ömürlüdürler. Biraz bilmecemsi bir anlatım ama insanlar kısa ömürlü oldukları için tanrıları uyduruyor. Çünkü ondan pek erken alınmış oğlu Adonis için elem ve acı çeken bir baba onun bir imgesini yaptırdı ve onu kişinin de ölü bir insandı o, bir tanrıyı tanrı saymaya başladı. Bu İsa'nın prototipi. Öyle diyeceğiz. Ve altındakilere törenler ve adaklar sağladı. Adonis şenliği hemen hemen Osiris tapınması gibiydi Mısır'daki. Onun ölümünün kutlanması bir cenaze şenliği o sırada vesaire. Bu şey, Adonis'i bir kere daha görüyoruz. Yani Adonis'te İsa'nın ön habercisi var. Şimdi şeye bakalım, Judea'ya bakalım. Judea eski ahitin anlattığı şey, içerik. Yani bir bölge.
Ya şurada oluyor. Sana görüyorsunuz burada. Bu Yahudilerin kitaplarındaki
şeye göre, adlara göre bölgenin orada haritası.
Söylediğiniz pasajın altında bir şey var. Devam edersin.
Evet.
Kendine eziyet ettiğinde çok usta erkekler kendine korkunç.
Evet.
Bu dün devamı gibi aynı şekilde şu anda hala devam eder mi?
Evet.
Hayır, zaten kültürler zaten birbirine...
Önce kimler yapıyor diyorsunuz? Değil mi?
Şu anda Şiiler de var.
Şiiler. Yani bunların dinle falan, din kavramıyla ilgileri yok ve evet, böyle işkenceler. Örneğin din kavramında şey de, din kavramı bu. Yani dinin son biçimi ya da ideal biçimi. Tanrı'yı da bireyin pazarlık etmemesi gerekir. Yani insanlar Katoliklikte öteki dünyada yer alabilmek için kiliseye para vermek zorundaydılar. Haraç veriyorlardı ya da rüşvet veriyorlardı. Ne dersek değil. Evet. Şimdi bu anlamsız bir şey. Bunun kadar anlamsız olan ikinci bir şey insanların hayır işlemeleri ve o şekilde öteki dünyada ödüllendirilmeleri beklentisi. Bu da irrasyonel. Çünkü insan yaptığı iyiliği materyal bir karşılık bekleyerek yapmış oluyor. İyiliği iyilik için yapmış olmuyor. Usul olan şey doğruyu ve iyi öyle oldukları için yapmak. Bir şey bekleyerek değil. Bu da şey, Tanrı'yı onurlandıran bir şey değil dinin kavramı içinde. Çünkü insan birisi sizden korktuğu için sizi sayıyorsa sizin değeriniz aslında yok demektir onun için. Yani korkutucu birisi olmak.
İslamiyet'in şeyi hep Allah korkusu olması sağlanmaya çalışıyor.
Hristiyanlıkta da var. Yani o İslamiyet'te hemen hemen İslamiyet'te olan tüm içerik Hristiyanlıktan geliyor. Yani,
Allah sevgisi değil mi sanki Allah korkusu daha ağır basıyor.
Tabii cehennem
korkucu yoksa sopayı gösteriyor.
Şeyde yani o belgelerin alınması da yani kilisenin o günah bağışlama belgelerini satması da o da şey korku anlamına geliyor. Çünkü yani cennet cehennem şeyde var. Hristiyanlıkta var. İslam onları alıyor. İslam'da yeni olan, İslam'da Hristiyanlıktan farklı olan şey Hristiyanlıktaki üçlülüğün reddedilmesi. Onun dışında her şey aynı. Yani biliyorsunuz Osmanlılar geldiler Bizans Ayasofya'yı örnek alıp camiler yaptılar. Yani Osmanlı camilerin hepsi Ayasofya'nın kardeşi. Evet.
Kubbe.
Ve Osmanlılar aynı zamanda şey, bundan çok emin değilim ama Akropolis'inde o şeye, tapınak, Athena'nın tapınağını yaptıkları şey aynı şey. 4 tane köşeye minare dikmişler. Ona dokunmuyorlar, yıkmıyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar. Cenevizler yıkmışlar onu. Topla. Ne diyorduk? O tapınak biçimi şeyden geliyor, Bizans'tan ya da Romalılar, Hristiyanlıktan geliyor. Yani Hristiyanlık ve İslam arasındaki fark özsel olarak bu. Yani Hristiyanlık, İslam ikisini de kitap dini olarak kabul ediyor. Zerdüştlüğü kabul etmiyor ama tekilerini kabul ediyor. Dolayısıyla oradaki bütün içeriği doğruluyor demektir. Yani İncil'de ne yazıyorsa eski ahitte ve yeni ahitte ki Muhammed muhtemelen şeyi biliyordu. Eski ayetten. Evet. Eski ayetten ama yeni ayet yani İsa ile ilgili olan temel İsa da şeyi kabul ediyor. Eski ayeti kabul ediyor. İsa'nın farklı olan şey, İsa'da farklı olan şey onun Tanrı'nın oğlu olması. İsa'nın Tanrı'nın oğlu. İslam onu reddediyor. İnsanların özünde o var. Evet. O din kavramında olması gereken bir şey. Çünkü şimdi din kavramını düşündüğümüz zaman din Tanrı ve insan arasındaki bir ilişki ama o ilişki olanak o ilişkinin olanağı ancak ve ancak insanın ve Tanrı'nın bir olmalarına bağlı. Eğer insan ve Tanrı bir değillerse ilişki olamaz. Yani ilişki aynılar arasında olur. Yani biraz belki formülasyonu aşırı gibi görünüyorsun ama yani gerçek din kavramında insanın Tanrı'yla eşitliği yatıyor.
İşte onu da şurada şöyle.
Ben o gelişmenin ereği.
Ben onda üfürdüm diyor. Ve dolayısıyla kendisinde de
yapmış.
Bu konuda hiç etmişsin. Yani biraz ereğini, potansiyelini, gelişmesini
engelli.
Sınırlıyor. Sınırlı. Yani, tamam. Burada bir karşıtlık yüzünden. Diyorsunuz demeyeyim de hani Hristiyanlığın yani onunla ilgili bir yarışı
olsun.
Hristiyanlıkta kulluk inancı. Hani kişinin, çünkü bir daha sonra herhalde korkuyor. Yani kendine doğru mu dönüyor? Bahsediyor muyuz kendimizden? Yani
bir dakika. Korku neden olur? Korku düşmandan korkarsın, yabancıdan korkarsın ve seni yok edecek olandan. Tanrı'nın seni seven bir varlık olarak algılanması bütün korkuyu siler.
Yani
bilinmezlik var ama.
Üçlülükte o var. Yani İsa ile baba ve oğul arasındaki ilişki sevgi ilişkisi, korku ilişkisi değil. O insan ve Tanrı ilişkisini temsil ediyor.
Evet, o
zaman insan ve Tanrı ilişkisi sevgi ilişkisi. Yani insanın Tanrı'da bulduğu şey ya da dinde bulduğu şey sevgi. Başka bir şey değil. Bu Romain Rolland'ın söylediği şey, okyanus duygusu da aynı şey. Yani o da bir tür şey. Sınırsızlık ve bir olma duygusu. Öyle görünüyor. Ben bu dinsel bilincin... Şimdi felsefe bunları söylemiyor. Bunları dinsel bilincin kategorileri olarak söylüyor. Yani felsefenin söyleyeceği şey insanın logos olarak yani entelektüel olarak sonsuz yetide donatılı olduğu sonsuzluk şundan geliyor. İnsan bilebilir. Yani bilgi insanın entelektüel olarak sınırlanmamışlığı anlamına geliyor. Ben doğayı, varlığı bütün kategorilerinde biliyorsam o zaman orada şeyim, özgür ve sonsuzumdur. Bu şey bir düşünce değil. Diyalektiği anlıyorsak, kavrıyorsak, doğrulayabiliyorsak zaten bu kolay olmayacak bir şey. Yani insanın entelektüel sonsuzluğu var. Kant mesela bunu reddediyor. Yani kendinde şey sınırdır bizim için ve biz işin gerçeğini bilemeyiz. Acaba arkada ucu mu var ya da yabancı bir şey mi var? Ne var bilemeyiz. Ona göre başka sonuçlar çıkarsamak zorunda. Kuşkucular hiçbir zaman bilgiyi şey yapmıyorlar. Geçerli. Yani insanın yapabileceği yeteneğinde olan bir şey olarak saymıyorlar ve o zaman insan bilmeyen bir varlık oluyor. Hegel şey diyor mantık biliminde. Orada İncil'den bir örnek veriyor eski ayetten. İnsan iyi ve kötü bilgi ağacından yiyor değil mi? Evet. Hava yiyor aslında. Yani o elmayı ısıran hava. Ve onu ısırdığı zaman kazandığı yeni durum bilme durumu. Bilgi ağacı aslında o bir tür. Ve bilgi yeteneğini kazandığı zaman oradan arkalardan bir ses artık bizlerden biri gibi oldu diyor. Ne demek bu? Bir kere her şeyden önce o Tanrı'nın sesi değil. Yani biz dediğine göre orada bir çoğulluk var. Söyleyin.
Evrensel mi?
Hayır yani o şey bilginin tanrısal bir yüklem olduğu konusu. Bu İncil'de de eski ayette de anlatılıyor dedim. İnsanın gelişmesinden söz ediyorduk değil mi? Gerçek din kavramında insanın sonsuzluk İnsan sonsuz değerde görülüyor. Yani şimdi bilmenin sonsuzluğu kavramı net olması gerekiyor. Çünkü bilim bu sonsuzluk uzaysal sonsuzluk, nicel sonsuzluk değil. Başkasında kendini bulma yine. Çünkü eğer ben bildiğim nesnelerde, bilmem gereken nesnelerde, yani evrende ve tinde kendime bulmuyorsam o zaman kendi kategorilerimi bulmuyorsam o zaman Kant haklı olacak. Yani orada bir şey var. Benim kategorilerime yanıt vermeyen bir kendinde şey alanı var ve insan bilgisi sınırlı. İnsan bilgisinin sınırlı olması insanın düşük olması demek. Yani nihilizmde insan değerli olarak görülmüyor. Çünkü o insan şey bir bakıma irrasyonel bir insan, bilmeyen bir insan ve
bu fakat bu var yani Tanrı'ya erişmeyi nin esas inanç olduğunu savunan akımlar var.
Tasavvuf var tabii.
Mevlana'da var.
Tamam bu ayet Kur'an'da yok öyle.
Evet Kur'an'da yok.
Ama bunlar da İslam inancı içinde farklılaşarak ortaya çıkıyor.
Kur'an'la tasavvufun kavgası ya da çatışması o noktada yer almak zorunda. Yani Kur'an insanın tanrısal niteliğini ya da değerini daha doğrusu tanımıyor. Efendim? Tasavvuf tanıyor. Tamam. Bu tasavvuf şeyden ayrı ama. Tasavvufta ayrıca gizemcilik faktörü de var. O yüzden tasavvuf din ve felsefenin ikisinden de ayrı bir noktada duruyor.
Yani insanla Tanrı arasındaki ilişkinin sevgi olacak.
Evet, doğru. Tabii. Yani bir evet babayla oğul arasında. Hristiyanlığa nazaran olgunluk aynı Hristiyanlıkla. Yani muhtemelen de Hristiyanlıktan kaynaklanıyor o Yunus'un ve Mevlana'nın görüşleri. Yani. İsa'dan geliyor. Yani oradaki köken İsa.
Yani İslamiyet'in sonraki dönemlerinde olursa Hristiyanlığın da kendi tarihsel
süreçlerinde Friedrich yöneldiğini tamam, Friedrich Ars onu açıklıyor. Ve o yüzden sevilmiyor Friedrich Ars. Özellikle Amerikalılar tarafından. Çünkü Friedrich Ars diyor ki Hristiyanlık halkı kazanabilmek için her türlü boş inancı abur cuburu doldurdu şey. O zaman kendi doğasına, karakterine yabancılaştı ve İslam'ın gerekçesi oydu. Yani İslam kötü bir Hristiyanlık ortamında doğdu. Bozuk bir, bozulmuş ya da yeterince. Ama yine Hristiyanlığın özü diye bir kavram var. Bu Batılıların kendilerinin kavramı. Yani benim kavramım değil. Burada o öze göre Tanrı ve insan arasındaki ilişki o üçlülük öğretisinde anlatıldığı gibi. Yani Tanrı ve oğul ilişkisi İsa ile
yani Batılılar belki Hristiyanlığın öz itibariyle Allah'ın Tanrı arasındaki ilişkisinin sevgiye dayandığını söylüyor.
O uymuyor. Uymuyor. Korkan insan sevemez.
Evet. Yani sonuçta
Tanrı korkutucuysa, Tanrı önünde teslim oluyorsanız, eğiliyorsanız, ondan korkuyorsanız o ilişki sevgi ilişkisi olamaz. Özgür ilişki olamaz ve o birey gelişmez. O birey köle olarak kalır. Yani
sorumluluk işinden gelmesin.
Korku bilgeliğin başlangıcıdır diyor Hegel ve korku çocuklar için gerekir. Yani korku çocuklara bile zararlı. Yani korku eğer otoriteyi temsil ediyorsa çocukların trafik, yani sen kırmızı ışıklarda çocuğu tutmak zorundasın. Onu korkutmak değil ama ona otorite uygulamak zorundasın. Yoksa yani bilgelik şimdi bu din kavramı ona göre eğer bu yani din kavramını bilirsek, gerçek kavram buysa, o zaman tarihsel dinlerin ölçümlerini yapabiliriz. Zerdüştlük nerede duruyor? Hinduizm nerede duruyor? İslam nerede duruyor? Protestanlık vesaire. Yani insanın şimdi klasik felsefede şeyi görüyoruz. Hegel'de bu en net biçimiyle var. Saltık din kavramını görüyoruz. Saltık din Hegel'in Askübes'in son bölümü ve orada şey var. Sanat, din ve felsefeyi inceliyor. Bunlar Hegel'in dizgesinin en yüksek kategorileri. Yani orada insanın estetik olarak bir şeyi var. Son durumu, ereksel durumu var. Duygusal olarak bir ereksel durumu var. Bu işte şeye giriyor. Sevgi ilişkisi. Yani bütün tinin kendi içindeki sevgi ilişkisi. Bir de bilgi var ya da felsefe var. Ve burada Saltık T'nin 3 kategorisi var. Yani estetik, etik ve entelektüel diyoruz. O kategoriler bir değer dediğimiz şeyi de buraya bağlıyoruz değil mi? Yani değer, bilgi değerdir. Değerin değişmez olması gerektiğini ya da saltık olması gerektiğini söyleyebilir miyiz? Yani bir şey benim için değerse o değişmez olmalı. Yani öylesine değişmez olmalı ki o en küçük bir şekilde duraksama ya da kıpırdama kapsamamalı.
Ama insan kendisi değişiyor.
Değer değil o zaman insan. Değişen insan henüz değerli değil. Öyle diyeceğiz. Eğer değer değişmiyorsa, eğer değer saltıksa. Yani şimdi Hititlerin ya da Hammurabi'nin yasaları falan bunlar tamam rasyonel ve anlamlı şeylerdi ama değiştiler. Çünkü eksik. Yani değişim gelişmekte olan bir şeyin zaten zorunlu durumu. Erek ne demek? Erek erişilecek bir şey. Erek eğer baştan erişilmişse erek olmaz. Yani ereksel bir varlık her durumda değişmek ve gelişmek zorunda. O zaman değişen bir şey eksik bir şey ve henüz az gelişmiş bir şey. Yetersiz bir şey anlamına geliyor. Doğru mu bunlar? Yani gelişiyorsan eksik olduğun için eksiksizliğe doğru. Evet. Oluş, değişim, gelişim bir oluş süreci.
Yani evet, o zaman değişim. Kalıcı değerlerden nasıl bahsedebiliriz?
Şimdi değer saltık mıdır, değil midir? Bu belki ağır bir şey, konu ama yani değerin, şimdi bilginin değer olduğunu düşünebiliriz. Estetik değer olarak güzelliği düşünebiliriz. Ve moral değer olarak da iyi ya da sevgiyi düşün. İyi ve sevginin paralel gittiğini görmek o kadar zor değil. Korku? Hayır, umut. Umut beklenti. Yani umut, Spinoza ona acı falan derdi mutlaka. Çünkü umut anlamsız bir şey. Yani bir şey zor. Korkunun mu? Korkunun şeyi ne olabilir? Korkmama, evet. Korku şeye karşı, düşmana karşı ve duyulan ve yani nefret, korku, düşmanlık bunlar korku eğer ölüm korkusuysa, yok edilme korkusuysa açıkça nefret ve düşmanlık kavramlarını çekiyor kendi yanına hemen. Yani kavram bantlarını görün. Spinoza diyor, nefret yok ediciliktir diyor ya da yok etme isteğidir. Nefret. Ve nefret sevginin karşıtı ya da sevgiyle birlik içinde duran kategori. Yani sevginin nefrete dönüşmesi. Freud'un şeyiydi bu.
Henüz iyi. Efendim? Darbe edildiğimizde veya kötü bir söz duyduğumuzda
Yani
nefret yani.
Şimdi bir hayvan bir insanı yerse o hayvandan nefret edilmez. Çünkü hayvan ona şey yani orada nefret nefret
korku oluşur o zaman. Nefret peki. Değil de.
Efendim?
Korku oluşur o zaman. Nefret değil de hani bir hayvan bir insanı yerse o hayvan gözümüzde bir korku olarak yerleşir.
Doğal korku savunma duygusu olarak bir şey, sağlıklı bir şeydi. O da o korku da fobiden onu ayırmak gerekir. Yani bir hayvan fobi olmuşsa o zaman orada şey var. Doğal korkudan ayrı bir şey.
Korkunun tarifi yapılabilir mi?
Yapılır. Yani yaşam yaşamı yok etme gözdağı diyebiliriz. Yani korkuda yani şeyden elim yanacak diye korkabilirsiniz ama o gerçekte belki de ona korku demek doğru değil. Korku yok olma karşısında ki duygu olabilir. Korku bir duygu. Yani
niye düşmandan korkuyoruz ki o zaman ya da insanlar?
Ben yok eder.
Bilmezlik evet. Belki de. Bilinmemezlik insanı korkutuyor.
Sınav korkusu biliyorsun.
Tabii. Sınav korkusu. Sınavda çakarsan ölmeyeceksin ama orada ölüme yakın bir şey var demek.
Sınavdan korkmak için bilgi eksikliğinin olması lazım. Yoksa yani sınavdan korkmaz ki.
Korku var. O çözmek gerekir. Yani bunlar hem psikanalizin hem de psikolojinin hem de...
Korku ne anlama geliyor? Tarifini yapalım.
Korku varoluş. Var olmayla ilgili. Yani varoluşla. Ama sadece onunla ilgili değil diyorlar. Doğru. Yapacağız. Şimdi değil. Her şeyi böyle 5 dakikada yapamayız. Yani bunlar ve felsefe tarihinde de yok. Bu zaman alıyor gerçekten. Yani şimdi örneğin şiddete biz dürtüye şeye bağladık, bilinçaltına bağladık. Yani o kolay olmadı ama muhtemelen doğru gibi görünüyor. Bu çok zaman içinde. Zaman gerektiriyor.
Bir konu üzerinde konuşurken onun tarifini iyi yapmak lazım.
Evet. Bazı tarifler henüz iyi yapılamıyor maalesef. Değil mi? Şimdi devam edelim. Din kavramının kendisini doğru saptarsak, belirlersek öteki dillerin ne anlama geldiğini ölçebiliriz. Yani burada genel olarak şey, şimdi din en son biçimini aldığı zaman din olmaktan çıkıyor mu? Muhtemelen çıkıyor. Yani orada insanın gerçek sonsuzluklarını tanıdığı zaman insanın bilgisini de tanımış olmak durumunda ve o zaman orada tanrısal yazılar, tanrısal sözler, tanrısal indirişler, bildirişler, vahiyler falan o tür zıvır gerekiyor. Gerekli olmaktan çıkıyor. Yani onlar şey bilgi karşısında hiçbir zaman durabilen şeyler değiller. Yani kutsal yazılar olarak kabul edilen kitapların kutsal olmadıkları, insanlar tarafından yazıldıkları onu görmek şey değil. Zor değil. Aslında çok kolay. Ama psikolojik bir zorluk var orada. Yani insanın inancını reddetmesi, gerçek anlamda ve köklü anlamda reddetmesi gibi bir zorluk, bir ağırlık yatıyor. Yani bir moment devinmeyen bir şey, ilk kıpırda devinimi vermenin güçlüğüne benzer bir şey var. Evet. O yüzden ne kadar erken olsa o kadar iyi oluyor herhalde. Yani dinin işlevi, din şeyde gerekli, tarihsel süreçte halkların toyluk evrelerinde gerekli. Halkların saldırganlık, korku, düşmanlık, nefret, bilgisizlik, cehalet içinde yaşadıkları koşullarda onların moral ışıklarını o peygamberler veriyorlar. Ve bunun en açık örneğini Yahudilerin kendileri gösteriyorlar. Yani onlar Musa'nın emirleri, bazıları onu eleştiriyor. Musa'nın emirleri sanki sahte. Yani kötü amaçlı şeylermiş gibi. Ama düşünün, yalan söyleyen, hırsızlık yapan, aldatan vesaire bir halk yığını düşünün. O insanlar ancak o buyrukların tanrısal olduğunu kabul ettikleri zaman o buyrukları yerine getiriyorlar.
O zaman
ne yaparsınız?
Hukuku mu o zaman?
He?
O zamanın hukuku,
evet.
Adaleti yerine getiriyor.
Tabii. Yani şeriat, Yahudilikte bir devlet ve din işleri zaten iç içe. Musa'nın dininin öyle bir şeyi de var, özelliği de var.
Burada hocam felsefe dini şöyle mi görüyor? O kategorilerden geçip bilgiye, kendi deneyimleri veya kendi olduğumuzda bir yetkinlikle ulaşmasını es geçiyoruz örneği gibi insanların kategoriler dogmatik bir şekilde peygamberler aracılığıyla basılıyor. Yani insanlar şeyi hani kendi içlerinden dolayı değil dışarıdan
evet.
kabul ediyorlar. Direkt doğuştan. Ben Müslümanım, ben istedim, böyle olmak zorundayım. Ama ne olduğunu bilmiyor, öğrenmiyor. Sadece kitleleri takip ediyor.
Yani 4 yaşından başlayarak Kur'an kursları, bilmem neler falan.
Evet.
Doktrine, yani doktrine aşılanıyor.
O yaptığı hiçbir şeyi yani otonom gerçekleştiriyor, irdelemiyor, sorgulamıyor.
O insan değerini baştan bozuyor, değil mi? Ama yani özgür diyorum. İnsan değil artık o bir o insan.
Özgür insan değil ama hiç bildiği de sanmıyorum. Yani Müslümanlık da buna dahil okumamayı, irdelememeyi, yani muhakeme etmeden inanmamayı insanlara salık vermiyor. Bu da bir toplumsal bir
şey. Şey
hoşuna gitmiyor. Din adamları.
Şeylik var, spekülasyon var. İmanlar veya yönlendirmeler korkuyla, korkuyla.
Şimdi burada problem şu Sevgi. Şey yapacağız. Şu bakış açısını getirip onunla birlikte düşünmek gerekiyor. Yani bu Hristiyanlık olduğu ve Yahudilik olduğu için tarih felsefesinin içinde kabul ediyoruz. Şimdi etik insan ilişkilerinin moral ahlak insan ahlak ve etik arasındaki ilişkiyi dikkate alacağız ve onun dinle ilişkisini ele alacağız. Yani
ama din zaten
evet.
şüpheleri gidermek için var. Amacı o.
Tabii yani din şüphe dinden şüphe din sorgulanmayı istemiyor. İnanç sorgulanmaması gereken bir şey ve Sokrates'in şeyi vardı. Sözü sorgulamayla ilgili. Yani sorgulanmayan bir yaşam yaşamaya değmezdir sözü. Yunan Atina törelliğinin sonunu gösteriyordu. Çünkü o törellik sorgulandığı zaman iş yani kötü oldu, yetersiz oldu, açığa çıkacaktı. Yeter ki sorgulansın. Yani bazı durumlarda sorgulama doğrudan doğruya o törelliğin ya da inancın falan yıkılışı anlamına geliyor. Onun sorgulanma gelenekler öyle. Yani gelenekler geldiği için kabul ediliyor. Yani ussal olmakla en küçük bir ilgisi yok. Eğer ussal ise zaten gelenek olmaktan çıkar ve düzgün bir davranış olur. Ama el öpmek mesela bunun hiçbir ussal yanı yok. En küçük bir ussal yanı yok. Ya da kapıdan çıkarken sağ yana atmak. Bu tamamen şey anlamsız şeyler ve bunları sorguladığınız anda yanıtını bulursunuz. O yüzden sorgulanmamak önemli ve tamam din kuşkuyla yaklaşmamak gerekir. Yani dinin sorgulanacak bir yanı yok. Mesela Descartes dini sorguluyor ve tanıtlıyor. Tanrı'nın varoluşunu sorguluyor ve tanıtlıyor. Ama kilise kabul etmiyor onları. Yani Hegel de aslında gereksiz diyor bu şey. İnsan inanmak için Tanrı'nın varoluşlarının tanıtına gerek duymaz diyor. Doğru. Yani inanan insanlar tanıtlama üzerine inanmıyorlar. Duygu, yürek meselesi ve din felsefeden ayrı bir alanda duruyor. Burada önemli olan şu. Din İnsan varoluşunun törel biçiminin moral temelini sağlıyor. Çünkü moral duyunçla, ahlak duyunçla ilgili bir şey. Ve insanların ahlaksal olarak gelişmeleri, özgür olmalarına... Burada bir soru var, ben sorayım. Niye Çin'de ahlak özgür? Niye Çin'de birey özgür değil ve o yüzden ahlak... Bütün ahlak devlete düşüyor. Bireyle ahlaksız dersek saygısızlık olarak görünür demeyeceğiz. Ama Çin'de bireylerin ahlakını devlet belirliyor, imparator belirliyor. Yani imparatorun ahlakı dolaylı olarak yasalar ve törel düzen yoluyla bütün bireylere kadar gidiyor ki imparator Çin'de aile ilişkilerine kadar karışıyor. Yani kocasına karısını sevmesini emrediyor. Eğer sevmeyecek, sevmiyorsa ceza yazıyor. Yani bu biraz şey... Saçma değil mi? Ama esas da o kadar aşırılık olmasa bile şey, ahlak törelliğin temeli ve ahlaksal yan Çin'de, Hindistan'da bireyin elinden ahlaksal yanın sorumluluğu bireyin elinden alınıyor. Şeyde alınıyor mu Yahudilikte? Alınıyor. Orada da doğruları bilmek için yani duyuncuna sorman gereken şeyleri kitaba soruyorsun. Yani örneğin duyuncuna şey sorarsan, bir sıradan insan için düşünelim. O bir hayvanı yiyecek, onun neresinin temiz, neresinin kirli olduğunu kendine sorarsa kendisi diyecek ki bu hayvanın her tarafı temiz, her tarafı aynı. Ama Yahudilikte onları şeyden almak zorunda, kutsal yazılardan olmak zorunda. Hayvanın şurası kirli, burası temiz, orasını o kadar yani bir sürü şey var, yönerge değil, var orada. Ay iskeletten hatırlarsınız. Göre, evet, şimdi orada bireyin moral duyuncuna düşen sorumluluğu kutsal kitap kendi üzerine alıyor ve birey kendi başına doğruyu ve iyi bulma eğitiminden geçmiyor ve moral olarak gelişmiyor. Yani onun elinden kitabı çektiğin zaman o insan şeyi bilmiyor.
Peki hocam bunun ikisini paralel götüren toplumlar yok mu? Yani dil oldu mu? İnançla bilgi
arasında. Maalesef gitmiyor. Yani İnançla paylaşmıyor.
Koşulsuz şart inanmaktan yana.
Şimdi orada evet yani yazıların moral sorumluluğu üstlenmesi bir yan, bir de doğrudan doğruya din adamlarının, rahiplerin moral sorumluluğu yükselmeleri var. Mesela Katoliklikte olan şey o. Yani orada rahip seni günahlarından şey yapabiliyor, kurtarabiliyor ve genellikle sana ne yapman gerektiğini doğrudan doğruya kişi olarak, sonlu kaprisli insan olarak bildiriyor. Yani eğitimine bağlı o kişiler düzgün insanlar olabilirler ya da çok yamuk olabilirler. Ki %5 arasında şey var, aralarında %5 kadar cinsel sapkınlar. Sapık var biliyorsunuz. Sapkınlar Katolik şeylerde.
Bildiğimiz %5.
Ne? Şeyde, Roma Katolik Kilisesi'nde. Yani hepsi düzgün değil o insanların. Hepsi kötü de değil ama orada kötü olan şey, ilkel olan şey bir insanın ahlaksal sorumluluğunu başka bir bireyin üstlenmesi. Yani bu ailede de böyle çocuklar o şeye kadar erginlik çağına kadar moral olarak şey tam gelişmiş ve tam sorumlu sayılmıyorlar. Ama yine de aile onu daha iyi yapıyor. Yani şeye göre, kilise papazına göre. Hristiyanlık Katolik dini arasında yok. Protestanlık bu nedenle ortaya çıkıyor. İslam bu nedenle. Evet. Aynı. Yani başka farklar var ama bu konuda bireysel özgürlük konusunda fazla yok. Yani eğer İtalyanlar gerçekten Katolik kiliseye tam olarak itaat etselerdi Çinlilerden pek farklı olmazlardı. Ama onlar belli ölçülerde o kiliseyi de şey yaptılar, açtılar. Yani mesela bu şeyler, Medici'ler falan o Florence'deki aileler onlar muhtemelen şeyi papalığın üzerinde gördüler kendilerini ve ona göre davrandılar. O yüzden Rönesans orada. Ama Rönesans Katolik kiliseyi yok etmeye çalışmadı. Rönesans hümanizmi şey Katolik kiliseyi düzeltmeye ve sağlamlaştırmaya çalıştı. Reformasyon devrimciydi. O devirdi. Yani o Rönesans'tan ayrıydı. Bunu söylemek... Söyle, düzeltelim o zaman.
Roman ama. Roman okudum.
Evet. Niye? Batı'da bu stoacılık onun doruğu. Bir dakika. Yani stoacılık o dediğin şeyleri kapsıyor ve çok daha yüksek bir düzeyde kapsıyor. Stoacılık. Feragat, özveri falan bunlar yani doğru yerde, doğru durumda erdem olarak görülecek şeyler. Ama Çinli kadın her zaman şey itaat ediyor.
Gençe iyi mi sanırım?
Son derece üretken
işlevi
var.
Ne? Yani, ne işlevi var?
Kölelerin de işlevi var. Hayır mesela Madame Bovary'de evet. Çocuk doğuruyor ve çocuk dedi
evet.
Yoksul bir aile büyütüyor sonra getirip veriyor.
Doğuruyor bir dakika.
Şimdi bu da aldı yani.
Evet Madame Bovary'den söz ediyorum. Evet moral olarak nasıl var?
Moral olarak kıyas yani. Evet. Yani 5 yaşında çocuğunu alıyor ve büyütüyor.
Çin'de şundan dolayı sen oralara gelmedin. Çin'in karakteri şuydu. Orada imparatorun istenci, tekil istenci saltık. Her istencin üstünde. Hatta dinsel tanrıların istenci, tanrıların da üstünde duruyor. Orada bütün toplum o istenci
yapmak
mecbur. Evet, tanımak zorunda. Çin imparatoru mandarinler var. Sivil ve askeri mandarinler. Yani devlet memurları. İmparatorun istencini halkın içinde temsil edenler. Onlar yetiştiriliyor özel okullarda ve onlar da yine imparatorun istencine göre yetiştiriliyor. Yani Çin'de hiçbir bireyin istenci yok. O yüzden Çin'de şey var, tam bir eşitlik var. İmparator karşısında hepsi istençsiz. Ne feodal sınıf var, ne aristokrasi var ya da ne de serfler var. Ama hiçbiri gerçek anlamda özgür değil. Çünkü hepsinin istencinin üzerinde imparatorun istenci var. O yüzden diyoruz Çin bireysel özgürlüğü tanımıyor ve o yüzden de gelişmesi katılaşmış ve donmuş bir kültür.
Bugüne kadar aynı kıyafetleri
yani biraz daha geniş bu konu. Sadece şimdi burada biz bunun sonuçlarını kullanıyoruz. O yüzden sana ön yargı gibi geliyorsa erken kayıtları dinleyebilirsin Çin'le ilgili ya da Hegel'i okuyabilirsin. Çin yani burada amaç şey değil, kültürleri aşağılamak ya da hakaret etmek değil. Açık olan şey şu, Çin gelişmedi. Çin ancak Batı'da yani Batı'yla, İslam'la ve Batı'yla ilişki içine girdiği zaman değişmeye başladı. O da ideolojik olarak ya da sömürgecilikle ya da emperyalizmle ilişki şeklinde oldu. Yani imparatorluklar. Hong Kong mesela, yani Hong Kong bugün dünyanın pırlantası. Pırlanta. Ama yani bir sömürgeciliğin ve imparatorluk tininin şeyi, sonucunda öyle oldu Hong Kong. Çin. Ama Çin'in kendisi değil. Ve Çin o katılaşmasını kırmak zorunda çünkü öyle kalamaz. Yani oradakiler de insan. Onların da evrensel insan haklarına gereksinimleri var. Onların
başladılar hocam bilime, 2000'li yıllarda.
Evet. Yani değişmeye gidiyorlar. Şu an Batı'dan Marksizm aldılar. O ideolojik olarak. Onlara uydu çünkü zaten despotikler. Marksizm de despotizmi gerektirdiği için kolayca adapte etti Mao Çin tinini ona. Ama şimdi ondan muhtemelen kendi işlerinde uzaklaşacaklar. Ve şu an Çinlilerin Çinlilerin ekonomisi kapitalizmin şeyi altında diyebiliriz, denetimi altında. Çünkü Çin'de henüz şey yok, gerçek bir ahlak olmadığı için istenç özgürlüğü ve dönüş özgürlüğü olmadığından çok büyük ölçüde şey var, hırs etkisi var. Yani yasaları çiğniyorlar. Çin'de şu an olmaması gereken her şey oluyor. Yani milyarderler var, düşünebiliyor musunuz? Milyarder ve bunların, bu çocukların %80'inin babası parti üyesi. Yani bunlar çeşitli kaynak, internet kaynaklarında görebilecek şeyler. Bu hiçbir ahlakla bağdaşan bir şey değil. Düşünün bir parti. Yani Çin'de 1000 tane ya da 2000 tane milyoner var şu anda, öyle diyelim. Bunların %80-90'ı şey.
Para için insanı hiçe sayıyorlar. Parti. Ne sağlık yönünden. Sosyal
Çin'in, Hindistan'ın bunların moral değişimleri şey, öyle kolay olacak gibi değil. Yani bir kast yapısını, Hindistan'a kast yapısı hala şey, önemli ölçüde etkili. Onu yurttaş toplumuna döndürmek, yani herkesin yurttaş olduğu için eşit olduğu, eşit sayılı bir topluma döndürmek kolay olmayacak ve bu şey, yani 10 yıllar içinde olabilecek. Göreceğiz büyük bir bölümünü, nereye kadar geleceklerini. Ama dediğim gibi burada şey, yani mahkeme kurmadık ve yargılama yapmıyoruz şeyleri, yargılamıyoruz kültürleri. Ama kriterler karşısında nasıl göründüklerini şey yapabiliyoruz, ölçebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Yani onu yapmak zorundayız. Onun dışında lütfen incinmeyin. Yani bizim çünkü değer verdiğimiz şeylerin eleştirilmesi, kınanması bize inciten bir şey. Ve muhtemelen buraya... Olabilir. Yap yani genelleme tabii ya.
Ben üst insanlar gibi
görüyorum. Acaba orada neler alıyorsunuz? Bak bir tek o kriterleri alıyorsunuz.
Tabii onların yani evet Japonya falan daha ayrıntılı olarak. Belki onları önümüzdeki senelerde yapacağız. Çünkü gerçekten sığmıyor. Yani şimdi Japon kültürünün özel bir detaylı bir incelemesi. Evet. Onun yani evet, onu ileride daha rahat yapabiliriz. Daha kolay, daha hızlı yapabiliriz. Yani, değişik bir kültür. Çin kültürünün kopyası değil Japon kültürü. Batı ile ilişkileri var, dinsel ayrımlar var. Çin'den türemiş olmanın şeyi var, faktörleri var. Çin'le savaşları var. Başka bir sürü şey var. Yani onları... Ama bu yöntem şey, yani görebildiğimiz en iyi yöntem ve işliyor önemli ölçüde. Hegel'in yöntemi. Bırakalım isterseniz.